Merhaba, ben Mesut Çevik. Kripto para günlüğünün bu özel bölümünde Türkiye'nin kendi kripto parasını oluşturabilmesi için gerekli şartlar nasıl sağlanır, bu konu hakkında konuşacağız. Onur Gözüpek yine yanımda. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba. Bu özel bölümde ben birazcık bu konuya ışık tutalım istiyorum. Çünkü çok fazla dile getiriliyor. Son dönemde Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bir açıklaması var. Rusya ile kendi kripto paralarımız hakkında konuşuyoruz diye. Türkiye'de bugün istesek yarın bir Türk lirası kıvamında resmi bir kripto paraya kavuşabilir miyiz?
Şimdi bu çok gerçekçi olmaz. Çünkü şöyle bir şey. Bir kripto parayı yaratmak, hani kendinize ait bir şey oluşturma süreci aslına bakarsanız biraz uzun bir süreç. Hani mesela Ethereum bazlı bir token oluşturduğunuz zaman hani bu birkaç saatte oluşturulabilecek, teknik bilgiyle oluşturulabilecek bir şey, ama bir ülkenin kendi parasını dijital ortama aktarıyor olması demek, kendi kripto parasını çıkarıyor olması demek, bunun aynı zamanda hani toplum geneline de yayılabilen, hani herkesin kullanabileceği ve aynı zamanda bunu diğer ülkelere de kabul ettirebileceğine kadar uzanan bir süreci beraberinde getiriyor. Şimdi bize hani kripto parada neler gerekiyor aslına bakarsanız? Öncelikle bir blok zincirimiz olması gerekiyor. Bunu herhangi bir var olan bir platformun üzerinden yürütmek, başkasının oluşturduğu bir platformun bir ülkenin kripto parasını devam ettirmesi hani bana göre çok mantıklı değil. Dolayısıyla kendi blok zincirimiz olmalı.
Burada hani şöyle bir şey yapılabilir mi? Mesela diyelim ki biz Türkiye olarak Ethereum'la bir anlaşmamız var. Dedik ki Ethereum blok zinciri üstünde biz böyle bir işe girişeceğiz. Bugün Ethereum'un başında bulunan insanlar Türkiye'yi olası bir ambargo durumunda dışına atabilirler mi blok zincirini? Böyle bir hakları var mı?
Şimdi öyle bir hakkı yok ama şöyle, yani teknik olarak şöyle bir problem var. Kontratı oluşturan kimse aslında o Ethereum ağındaki akıllı kontratın yöneticisi, sahibi odur. Fakat burada şöyle bir şey olabilir. O ağda bir saldırı gerçekleşirse hani işlemler gecikebilir, ertelenebilir, çok uzun süre engellenebilir. Bu da hani hem prestij kaybı olur, hem teknik açıdan bir takım problemleri beraberinde getirir. Ve burada Ethereum üzerinde oluşturulan bütün kripto paraların, bütün tokenların işlem ücreti Ether olarak alınıyor. Şimdi bir ülkeyi düşünün, kendi kripto parasını çıkarıyor ama işlem ücretini başka bir kripto parayla ödüyor. Bu da hani çok mantıklı değil. Zaten hani benim burada üzerinde durmak istediğim süreç sadece kripto paranın oluşturulma süreci değil. Çünkü hani dediğim gibi kripto parayı oluşturmak, herhangi bir blok zincirini bile kopyalasanız birkaç saatlik bir iş. Teknik olarak çok zor bir iş değil ama bu işin bir blok zinciri kısmı var. Bunun bir teknik kısmı var. İşte toplum geneline yayılması kısmı var. Dünya genelinde diğer ülkelerle benimsetilmesi kısmı var ama hani bir ülkenin, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin kendi kripto parasını çıkarması pek çok açıdan hem yenilik kabul edilebilir hem de ilgi çeker. Şimdi şöyle yapabiliriz mesela blok zinciri konusunda geliştiricileri, yazılımcıları geliştirmek için blok zincirinin eğitimini üniversitelere açabiliriz. Hatta liselere bile açabiliriz. Blok zinciriyle yazılım geliştirme, blok zincirini oluşturma, yeni bir blok zinciri yaratma gibi bir takım konularda gençleri yetiştirebiliriz ki ileride sadece blok zincirini kripto parada değil, blok zincirini kullanılabildiği diğer alanlarda da kullansın. Mesela kamu kurumları. Şimdi paramızı oluşturduğumuz zaman, bir blok zincirimiz olduğu zaman blok zincirinin diğer nimetlerinden de faydalanmak lazım. İşte kimlik saklama, işte kamu kurumlarında mesela noterde bu verilerin uzun dönem saklanması, güvenilirliğin sağlanması gibi çeşitli alanlarda blok zincirinin güvenli ve güvenilir yapısından faydalanabiliriz. Bunun yanında cüzdanımızın olması gerekiyor. Kendi blok zincirimizi vatandaşların kullanabildiği bir cüzdan uygulamasının yapılması lazım. Bu uygulamanın hem masaüstünde hem mobil cihazlarda çalışabiliyor olması lazım. Bu yazılımın hani mümkün mertebe Türkiye'de geliştirilmiş olması gerekiyor. Hatta hani zorunlu olarak Türkiye'de geliştirilmiş olması gerekiyor ki herhangi bir problem durumunda bütün sorunu ülke içinde çözebilelim. Hani kodun güvenliğinden emin olabilelim.
Şimdi peki şöyle bir şey mantıklı gözüküyor mu? Mesela biz kendi para birimimizi oluşturduk. Blok zinciri ülkemiz sınırları içinde kalacak belli bir süre için. Ülke sınırları içinde mesela sadece Türkiye'de sunucularda işletilen bir blok zincirinde. Evet. yurt dışında işlemler yapıldığında bir zarar oluyor mu yurt dışındakiler için? Yani bir gecikme, bir yavaşlama?
Hayır, öyle bir problem yok. Zaten blok zinciri merkezi olmayan bir yapıda, yani merkeziyetsiz bir yapıda ilerlediği için sunucuya bağlanma, işte ne bileyim gecikme yaşanma gibi problemler yok. Hani cüzdanların bağlandığı sunucuların, blok zincirinin olabilen en yakın lokasyonlu konumda olması gerekiyor. Bunun için hani zaten şöyle bir durum söz konusu. Cüzdanımızı yaymaya başladığımız zaman, nodlarımız yayılmaya başladığı zaman, bu nodları sadece tek lokasyonda değil, Türkiye'nin yönettiği farklı noktalarda da oluşturmamız gerekecek.
Örneğin Japonya'da, Çin'de.
İşte Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarını düşünerek Amerika'da birden fazla sunucu kurmamız ve işletmemiz gerekecek. İşte Avrupa'da yaşayan vatandaşları düşünerek Avrupa'da çok sayıda sunucu kurmamız, not işletmemiz gerekecek. Bununla birlikte zaten bu kripto paraların doğrudan cüzdandan cüzdana transferi söz konusuyken, kripto para borsalarında da işlem görmesi durumu söz konusu olacak. Bu durumda da o kripto para borsaları kendi sunucularını, kendi nodlarını çalıştırıyor olacak. Dolayısıyla hani cüzdanlarla işlem yaparken herhangi bir gecikme problemi yaşanacağını ben düşünmüyorum. Çünkü bunun teknik altyapısını sağlamak çok zor bir şey değil.
Şimdi kripto para dünyasında borsalar çok önemli bir konudalar. Evet. Neden? Paranın döndüğü yer, para yatırdığımız, para kazanacaksak kazandığımız ya da kaybettiğimiz noktalar buraları aslında. Evet. Türkiye'nin kendi kripto parasını oluşturma durumunda Türkiye'deki borsalar sence hazır mı şu anda, yoksa daha da ileriye gidilmesi, çeşitli kanunlarla desteklenmeleri mi gerekiyor?
Şimdi şöyle bir şey, hani hepimizin bildiği bir konu aslına bakarsanız, regülasyon henüz Türkiye'de yok. Kripto paralarla ilgili regülasyon henüz yok. Kripto paranın kendisi regüle edilebilecek bir pozisyonda değil, çünkü bunu yöneten bir merkez olmadığı için merkeziyetsiz yapıda bir sistemi kontrol etmenin pek mümkünatı yok. Dolayısıyla hükümet, devlet eğer regüle etmek isterse bu işin kaynağı kripto para borsaları, kripto para alım satım platformları. Dolayısıyla öncelikle bu alım satım platformlarının bir düzene oturması gerekiyor. Bu hani bir yönetmelikle de olabilir aslına bakarsanız. Fakat biz bu işi daha da ileri götürüp bunu bir kanuna da bağlayabiliriz. İşte kripto para borsalarının hangi kanun maddesine uygun olacağı, hangi yönetmeliğe bağlanacağı, hangi birime bağlı kalacağı, bunların hepsinin netleşmesi lazım. İşte SPK'ya mı bağlı kalacak, işte bir finans kuruluşu olarak mı görülecek, bir borsa olarak mı görülecek, doğrudan işte BIST gibi bir altyapıyla mı çalışacak, bunların hepsinin bir yönetmelikle ya da bir kanunla düzenlenmesi ve bu borsaların da sürekli denetlenmesi gerekecek. Önce bu borsaların hani altyapılarının kontrol edilmesi, işte şeffaflıkları, kişisel verileri koruma kanunu uygun olup olmadıkları, kullanıcıların verilerini ne derece güvenli saklayıp saklamadıkları düzenli olarak denetlenmesi gerekecek. Dolayısıyla hani böyle bir durumda, yani Türkiye'nin kendi kripto parasını çıkarması durumunda kripto para borsaları da muhakkak ki denetlenecek ve bir düzene oturtulacak. Hani şu an işlem gören bütün borsalar aynı şartları sağlıyor mu derseniz, ben bundan pek emin değilim. Çünkü 2017 sonu ve 2018 yılı başında çok fazla borsa açıldı Türkiye'de. Bunların tamamının aynı şartlarda olduğunu öne sürmek çok mümkün değil. Çünkü bunları zaten ortaya koydukları rakamlardan da görebiliyoruz. İşlem hacimleri çoğunda yetersiz. İşte eskiden beri var olan borsaların bile hacimleri çok düşmüşken, bu borsaların çok fazla kullanıldığı ya da çok aktif olduklarını söylemek çok doğru değil. Evet, var olan borsaların da zaten hali hazırda kullanıcılar tarafından beğenilmeyen, problemli olan bir sürü özellikleri var. Geliştirilmesi, düzenlenmesi gereken bir takım sorunları var. Bunların tamamının ilgili kurumlar tarafından kontrol edilmesi, denetlenmesi, bir takım şartlar getirilmesi, işte ne bileyim bu sermayedir, çalışan sayısıdır, çalışanların çalışma şartlarıdır gibi gibi bir takım şartların, standartları oturtulup kripto paranın, Türkiye'nin kendi kripto parasının bu borsalarda işlem görmesi için şartların belirlenmesi gerekiyor. Ardından insanların bu kripto paraya doğrudan ulaşabilmesi için hani sadece borsalarla değil, devlet eliyle de bunun bir şekilde kullanıcıya ulaşması gerekiyor. Örneğin şöyle bir şart koşulabilir. Elinizdeki parayı işte getirin, işte X merkezine, X birimine kripto parayla değiştirin birebir gibi bir şart olabilir. Ya da işte ne bileyim kamu kuruluşları maaşlarının bir bölümünü kripto para olarak ödeyecek, bir bölümünü nakit para olarak ödeyecek gibi bir takım şartlar getirebilir.
Belki ilk geçişte vergi muafiyeti getirilir, biraz daha hızlı olabilir. Olur.
Kripto parayla işte ödemelerde avantajlar sağlanabilir. Hani tıpkı nakit paradan kredi kartına geçişte yaşadığımız süreçleri, işte ödül puanlar, indirimler, avantajlar gibi süreçleri kendi kripto paramızı hayata geçirdiğimiz zaman da uygulamak gerekecek ki kullanım oranı giderek hızlıca artsın.
Şimdi Türkiye geneline baktığımızda 7'den 70'e cep telefonu, akıllı cep telefonları konusunda entegrasyonumuz çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Evet. Ve kripto para dünyasına geçişte cep telefonları burada merkez ünite olacak. Aslında aynen, biz her ne kadar yazılımsal cüzdanlardan bahsediyorsak da bu cüzdanlar eninde sonunda bir cep telefonu fiziksel formunda karşımıza çıkacaklar. Yani merkez noktamız orası. Bu konuda şanslıyız diye düşünüyorum çünkü operatörler, Türk cep telefonu operatörleri yani Türkiye'nin genel kapsama alanı konusunda Avrupa ve Amerika'ya göre daha başarılılar mesela. Tabii, çünkü köydeki bir insanın da, dağ başındaki bir insanın da bir para transferini yapabiliyor olması lazım cep telefonunda.
Tabii ki. Yani zaten kendi kripto paramızı oluşturduğumuz zaman, bu kullanmaya başladığı zaman hani burada şöyle bir problem olmaması gerekiyor. Yani ben atıyorum cep telefonu gibi şebekeye ulaşamadım, transfer yapamadım gibi bir problem yaşadığınız zaman, ödemede problem yaşadığınız zaman o paranın yaygın olarak kullanılmasının önüne geçmiş olursunuz. Şu an şöyle örnek veriyorum. Mesela kredi kartı kullanımında neredeyse her işletmenin artık bir POS makinesi var. Kredi kartıyla ödeme alabileceği bir cihaz var. Kripto parayla ödeme alma İşi başladığı zaman da yani her işletmenin o kripto parayla ödeme alacak altyapısının oluşmuş olması gerekiyor.
Aslında hatta resmiyete kavuşunca da bankalar entegre olursa sisteme, belki tabii de aynı POS cihazından temassız ödemeyle kripto para da aktarabiliriz.
Yani yazılım geliştirmesiyle bu mümkün tabii ki. Ama şöyle bir şey, hani son kullanıcıya gelmeden önce açıkçası, yani sıradan bir vatandaşın bile o kripto parayla, kripto parayı hiç bilmeyen sıradan bir vatandaştan bahsediyorum, o kripto parayı kullanabilir hale gelmesinden önce o kripto parayı kabul eden işletmelerin yaygınlaşmış olması gerekiyor. Tıpkı işte dediğim gibi, hani mobil cihaz kullanmadan önce mobil operatörlerin işte köylere, bucaklara kadar vericiler yerleştirmesi, buralarda iletişim problemini ortadan kaldırması gibi, bu POS cihazlarının, işte ne bileyim mobil cihazların, mobil cüzdanların işletmelere kadar gidebiliyor olması lazım. Bunun yanında tabii bu kripto parayı kullanacak olan kişilerin de bilinçlendirilmesi gerekiyor. İşte eğitimler verilmesi lazım. Bu üniversite bazında olabilir, işte okullar bazında olabilir, işte halk eğitim merkezleri var, buralarda olabilir. Ne takım eğitimler verilmesi, ne gibi eğitimler verilmesi gerekiyor? Öncelikle nasıl kullanılacağı, işte güvenlik tedbirleri, hangi cüzdanların kullanılabileceği, işte belki E-Devlet'e entegre bir cüzdan olabilir ya da bankalar bu cüzdanları sağlayabilir. Bankaların mobil uygulamalarıyla, internet bankacılığı uygulamaları entegre cüzdanları olabilir. Güvenliği banka tarafına bırakabilir devlet. Ya da devlet bu sistemi doğrudan kendi işletmeye karar verir. Kendi yazılımlarını üretir, kendi cüzdanlarını üretir. Ama bu sefer de o altyapıyı sağlamak, işletmek, belli bir zaman, emek, maliyet ortaya çıkaracak.
Bir de özel sektörün esnekliğinden de şey tabii, yapmış oluyorsun, yararlanmamış oluyorsun.
Aynen, yani özel sektörün, bankaların şöyle bir avantajı var. Hali hazırda kurulu sistemleri, servisleri var.
Kalifiye yazılımcı ekiplere sahipler.
Bu servisleri entegre etmeleri, atıyorum hani bir ay kadar sürecekse, Türkiye'nin ülke olarak bunun hani yaygın olarak kullanılabilir hale getirilmesi belki 2 ay 3 ay sürecek. Çünkü ekipler oluşturulacak, bunların yöneticileri atanacak, işte belki eğitimler verilecek gibi bir takım süreçler geçireceğiz. Fakat bu iş özel sektörün elinde ilerlerse, devlet kontrolünde özel sektörün elinde ilerlerse hem daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum, hem de daha kontrollü ilerleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü bankaların bağlı olduğu kanunlarla birlikte kripto paraları da benzer bir kanunla ya da müfredat yönetmelikle düzenlerse devlet, bu düzenleme neticesinde işlerin çok daha esnek, kolaylıkla ilerleyebileceğini düşünüyorum ben.
Şimdi burada şöyle bir şey de var tabii, durum da var. Mesela kullanıcı tarafından baktığımızda olaya, biz dijital bankacılığı yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Evet. Ve yani yaşı oldukça yüksek olan insanların da dijital bankacılığı bir şekilde kullanabildiğini, bankamatiğe gittiğinde orada yazan panelinde anlama geldiğini biliyoruz. Şimdi kullanıcı arayüzleri eğer bu dijital bankacılık uygulamadan çok da farklı olmazlarsa kripto paraya geçiş aslında sadece ismen bir geçiş gibi olacak. Yoksa tabii, insanların hayatında kullanım alışkanlıklarının hiçbir şey değişmeyecek.
Ya şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi biz aslına bakarsanız nakit parayı artık neredeyse kullanmıyoruz. Şimdi kredi kartları, ATM kartları, işte bundan sonra ön ödemeli kartlar gibi dijital kartlar sayesinde paramız neredeyse dijitalleşti. Biz işte ne bileyim maaşlı çalışanlar maaşlarını alıyor,
sayıları görüyoruz.
Sayıları internet bankacılığında görüyorsunuz. Ondan sonra işte kiranızı ödüyorsunuz, faturalarınızı ödüyorsunuz, taksitlerinizi ödüyorsunuz. İşte onun haricinde bankadan para çekecekseniz bile bu genelde kısıtlı oluyor. İşte nerede kredi kartıyla ya da banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işte manav, ne bileyim işte taksi, işte minibüs, dolmuş, vesaire, minibüs gibi araçlarda nakit ödeme yapılması zorunlu araçlarda kullanmak için o ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar nakit para taşıyoruz yanımızda. Onun harici kimse eskisi gibi gideyim maaşın tamamını bankadan çekeyim cebimde dursun nakit parayla harcama yapayım demiyor. Bu toplumun geneline de yayılmış bir şey. Hatta şöyle bir şey var, hani biraz daha genç anne babalar artık hani çocuklarının da zorlamasıyla market alışverişlerini bile banka kartlarıyla yapıyorlar. Hani kredi kartı kullanmaya çekinenler bile parayı artık dijital olarak kullanmaya başladı. Ne oluyor? İşte zaten harcamadan sonra bir SMS geliyor telefonuna. Ne harcadığını, ne yaptığını kontrol edebiliyor. Dolayısıyla biz aslında paranın dijital haline alışkın bir ülkeyiz. Bunu hani kripto para olarak çevirmek nakit paranın ortadan kalkmasına yol açacaksa ve bu bizim hayatımızı kolaylaştıracaksa neden olmasın? Çünkü nakit para aslına bakarsanız takip edilemediği için de tercih edilen bir para haline geldi. Çünkü biz biliyoruz ki dijital ortamda yaptığımız bütün işlemler öyle ya da böyle bir şekilde takip edilebiliyor. Bu hani sadece kötü anlamda düşünmeyelim bunu. Devlet aynı zamanda hangi vatandaş ne kadar vergi veriyor, usulsüz harcama var mı, usulsüz bir işlem var mı, bunları denetlemenin yanında siz mesela yanlışlıkla kontrolünüzde olmayan bir ödeme alabilirsiniz. Bu ödeme neticesinde suçlanabilirsiniz gibi bir takım problemli durumları da aslında ortadan kaldırmış
kimin
oluyoruz.
Kimin ne yaptı, nereden, ne zaman ne para geldi hep belli olacak.
Belli oluyor ve şöyle bir şey var. Siz zaten işinizi doğru düzgün yapıyorsanız, maaşınızı alıp bu maaşınızı harcıyorsanız ve zaten işte yaptığınız alışverişlerinize fişlerinizi alıp verginizi düzenli ödüyorsunuz, sizi korkutacak, kuşkulandıracak bir durum zaten yok. Hani kredi kartıyla yaptığınız işlemler için de aynısı söz konusu. Kripto parayla dijital olarak yaptığınız ödemelerde de benzer bir durum söz konusu olacak. Dolayısıyla hani insanları korkutacak, ürkütecek herhangi bir durum yok. Sadece nakit paranın, dolaşımda olan nakit paranın kullanımı azalmış olacak. Biz daha dijital olarak ödeme yapabileceğiz. Daha fazla kontrol kullanıcı olacak. Ve hani bana göre kripto parayla ödeme yapmak hayatımızı kolaylaştıracak. Çünkü şöyle bir şey var. Biz zaten şu an hani toplumun genç kesimi, özellikle kripto parayla ilgilenen kesimi büyük ölçüde kripto parayı alıp satıp işlem yapıp öyle ya da böyle para kazanıyor, zarar ediyor. Para kazanıyor, zarar ediyor. Bir şekilde bu çarkın içine girdi. Hani toplumun genelinin evet alıp satıp kar etmeye zorlayacak bir durum zaten yok ama dijital parayı, Türkiye'nin kendi dijital parasını kullanarak nakitsiz bir toplum. Zaten bu nakitsiz toplum kavramı da hani burada oluşturduğumuz bir şey değil. Bankalar Arası Kart Merkezi bu sloganı uzun zamandır kullanıyor. İnsanlara nakit paranın yerine dijital yolla işte banka kartlarıyla, kredi kartlarıyla ödeme yapıp bu ödemeleri daha kolay takip edebilir bir ortam sunmaya çalışıyor. Ve evet bunu kendi dijital paramızla yaparsak, kendi kripto paramızla yaparsak hem işleri biraz daha kolaylaştırmış olacağız hem diğer ülkeleri dikkate aldığımızda kendi kripto parasına geçen belki de ilk ülke olabilirsek çok daha prestijli bir durum olacak Türkiye için.
Şimdi bu tarafta şöyle bir şey de var tabii. Eğer sahip olduğumuz kripto para cüzdanları da TC kimlik no ile eşleştirilirse şifre unutma gibi problemlerde devlet orada yardımcı olabilir. Zaten cüzdanla eşleşmiş bir kripto para cüzdanı var. Onu oraya aktarır vesaire. Çünkü kontrol yine devletin elinde olacağı için.
Şimdi orada belki hani kullanıcı kontrolü devletin elinde bir cüzdanı kullanmakta bir nebze hani şüphe duyabilir. Çünkü hani çok takip edilebiliyor, kuşkusu oluşturabilir orada, ama kripto para cüzdanlarının şöyle bir avantajı var. Merkeziyetsiz bir sistemle çalışıyor. Bütün veri kullanıcıya ait. Şimdi siz kendi cebinizdeki cüzdanı kaybettiğiniz zaman gidip de birinden ya benim cüzdanım kayboldu, bana cüzdanımı ver diyemiyorsunuz. En fazla yapacağınız şey bir karakola gidip tutanak tutup işte ben cüzdanımı kaybettim, şu şu şu kartlar vardı içinde diye beyanda bulunup daha sonra o kartları iptal ettirmek. Dijital cüzdanda da kripto para cüzdanda da şifrenizi unuttuğunuzda, kaybettiğinizde genelde başvurabileceğiniz bir yer yok. Çünkü orada anahtar sizin elinizde. Fakat evet, bir ülkenin kendi dijital parası ve kullanıcının sadece bir cüzdanı olacaksa bu cüzdanın şifresinin kaybolması yani çok mantıklı bir durum değil. Orada da bir takım önlemler alınabilir. Belki hani E-Devlet'te yaptıkları gibi şifre belli bir merkezden sağlanır. İşte kullanıcıya özel olur. İşte özel zarfla teslim edilebilir gibi bir takım önlemler alınabilir. Fakat yine de hani bir cüzdanın kontrolünün kullanıcıdan başka birinde olması hani kripto para dünyası için çok böyle kabul edilebilir bir durum değil.
Çünkü hani o tip durumlarda şöyle bir problem de var, çünkü kripto parayı tamam kullanmaya başladık, şifreler karışık ve cüzdan size özel diyelim.
Evet.
Oldu, ailenize sonuçta sizden sonra bırakacağınız bir maddi şey de olabilir,
evet,
miras da olabilir. Siz öldünüz gittiniz, cüzdanın şifresi de yok. Mesela orada bir problem var, ama devlet kontrolünde olduğunda sen baban bu kadar şeye sahipti, annem bu kadar paraya sahipti. Sana bunu geçireceğiz, bu kadar hakkın var filan gibi daha hızlı transferlerde sağlanabilir. Miras bile daha kolay çözülebilir.
Evet. Ya orada da şöyle bir şey olabilir. İşte hani bu altyapıyı bankalar sağlarsa orada denetim biraz daha kolay olur. Hem doğrudan kullanıcı ve banka arasında bir sözleşmeyle bu garanti altına alınmış olur. Hem de kullanıcı biraz daha, evet devlet çok fazla yakamda değil ama bu gene denetleniyor, evet, kontrol ediliyor. Başıma bir şey gelirse, cüzdanımın şifresini kaybedersem müracaat edeceğim bir kurum var diye düşünebilir.
Şimdi blockchain altyapısı kurulursa ya, blok zincir yapısı, burada şöyle bir avantajımız da var. Sadece paranın kripto para haline gelmesi değil, dijitalleşmesi değil, ruhsatların, tapuların,
tabii ki,
bizim
tabii
iş sözleşmelerimizin ve buna benzer birçok resmi belgenin de dijital dünyaya aktarılarak aslında sürekli yanımıza taşıdığımız, istediğimiz yerden istediğimiz anda ulaşabildiğimiz bir yapıya bürünmesi de sağlanır. Evimi sattım, tapuyu dijital olarak devrederim. Aslında ikimiz kendi aramızda halledebiliriz.
Şimdi orada şöyle bir şey olabilir. Mesela yurt dışında bir aracı satmanız için aracın ruhsatının içine bulunan kağıdı imzalayıp karşı tarafa vermeniz yetiyor. Orada kanunun sunduğu bir takım avantajlar var. Aracı alan kişi aracı sigortalatmak zorunda. Sigorta yaptırdığı zaman evraklarını beyan ediyor. O aracın sahipliğini beyan ediyor. Dolayısıyla orada kontrol mekanizması var. Şimdi kripto para transferinde de aslına bakarsanız biz işlemi imzalayıp karşı tarafa teslim ettiğimiz için benzer şekilde blok zinciri biz kamusal alanda çok rahatlıkla kullanabiliriz. İşte kimlik doğrulamada kullanabiliriz. İşte tapuda kullanabiliriz. Noter hizmetlerinde kullanabiliriz. Hastane kayıtlarında kullanabiliriz ve buna benzer bir takım hani kimlik doğrulama, kişiye özel veri saklama gibi pek çok alanda blok zincirin nimetlerinden faydalanabiliriz. Başta hani değindiğim bu işin eğitiminin verilmesi, bu işi yapacak, devam ettirecek, geliştirecek kişilerin, öğrencilerin geliştirilmesi de, eğitilmesi de aslında bunun bir başlangıç noktası. Burada kendi yazılımlarımızı, kendi cüzdanlarımızı, kendi projelerimizi geliştirecek kişileri de biz yetiştirirsek eğer, işte kripto parayı daha fazla alanda, dijital ortamda kullanabiliriz ve benzeri şekilde blok zinciri de hayatın her alanında aslına bakarsanız yaygın olarak kullanılabilir pozisyona geliriz. Şimdi bunu kendi cüzdanlarımıza entegre edebiliriz. Örneğin her kişiye bir tane cüzdan tanımlaması yapılır. Bu cüzdan kimlik doğrulaması resmi makamlarla yapılır. Ondan sonra biz bir devlet dairesine gittiğimiz zaman bir mesajı imzalayıp gönderdiğimiz anda kimliğimizi doğrulamış ve bütün prosedürleri ortadan kaldırmış olabiliriz. Gelecekte bu çok mümkün bir şey. Hani bunun üzerine gidilmeli. Sadece bu işe dijital para, işte kripto para odaklı bakmak bana göre çok yanlış. Çünkü
dijital kimlik mesela en önemli adımları.
Hani sadece bu işi devletin parasına rakip bir para geliyor şey ya da devletin parasını dijitalleştiriyoruz olarak düşünmek yanlış. Çünkü blok zincir sadece bu işe yaramıyor. Evet, kripto paraları var eden bir blok zincir söz konusu ama aynı blok zincir insanların hayatını kolaylaştırmak için de kullanılabilir bir durumda. Hani benzer projeleri zaten var. Kimlik doğrulamayla ilgili bir projemiz çıktı zaten. Türkiye'den çıktı. İşte telif hakları ile ilgili bir projemiz çıktı. Bunun yanında kripto parayı işte hastane verilerini saklamada, noter verilerini saklamada kullanmak için altyapılar hazır. İşte mesela defterhane diye bir projemiz var. Bu projeyle hani ne bileyim mali kayıtları tutmak daha kolay. Bunun blok zincir sayesinde, altyapı sayesinde güvenliği ve güvenilirliğinden emin olabiliyoruz gibi gibi bir takım projeler var ve bunların ardı arkası gelmiyor. Yani daha fazla proje geliştiriliyor, geliştirilmeye de devam edecek. Dolayısıyla biz ülke olarak blok zincire yatırım yapmalı. Bunu öğrencilere eğitim materyali olarak vermeli, işte derslere sokmalıyız. Bu şekilde kendimizi geliştirebilir. Dijital dünyaya gelecekte, yakın gelecekte özellikle çok daha hızlı ayak uydurabilir, adapte olabiliriz.
Evet, Türkiye için gerçekten çok büyük fırsatlar ve olanaklar var. Özellikle blok zinciri konusunda senin dediğin gibi eğitim olayına eğer ağırlık evet. verirsek şimdiden en azından belki 5-10 sene sonra bu konuda söz hakkı olan ülkeler arasında yer alabiliriz ki dünya bu tarafa doğru gidiyor. Sadece kripto parayı konuşmak yanlış. Dijital kimlikler, dijital resim belgeler, sözleşmeler bunlar önemli konular ve umarız dediğimiz gibi dikkate alınır ve bir şekilde bu konularda ülkenin adımlar attığını görürüz. Kripto Para Günlüğü'nün bu özel bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.